Ayrım 2, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 31. Adaletsizliğin temel ilkeleri. Reklamlar tüketimi emrediyor, ekonomi engelliyor. Herkes için zorunlu ama çoğunluk için imkansız olan tüketim kuralları suça davet olarak tercüme ediliyor. Gazetelerin haber sayfaları zamanımızın çelişkileri hakkında politika ve ekonomi sayfalarından çok daha fazla şey öğretiyor. Bu dünya sofraya herkesi davet eden ama çoğunluğun suratına kapıyı kapatan, aynı zamanda da eşitleyici ve eşitliksiz bir dünya. Dayattığı düşüncelerde ve alışkanlıklarda eşitleyici, sunduğu fırsatlarda eşitliksiz. Eşitleme ve eşitliksizlik. İkiz totalitarizm salgını var dünyada. Tüketim toplumu ve baskıcı adaletsizlik diktatörlükleri. Baskıcı eşitleme çarkı, insan soyunun en güzel niteliği olan ve kendimizi onlarla tanıdığımız farklılıklara ve onları temel alan bağlara karşı işliyor. Dünyanın en güzel tarifi kendi içinde pek çok dünya olmasıdır. Hayatın farklı müzikleri, acıları, renkleri var. Yaşamanın ve söylemenin binbir yolu var. İnanmanın ve yaratmanın, yemenin, çalışmanın, dans etmenin, oynamanın, aşık olmanın, acı çekmenin ve kutlama yapmanın binlerce, binlerce yıl boyunca keşfettiğimiz binbir yolu var. Bizi tek biçime sokan, aptallaştıran eşitleme ölçülemez boyutlarda. Kitlesel kültür endüstrisinin geniş insan yelpazesine ve insanın kimlik hakkına karşı işlediği günlük suçları kaydedebilecek bir bilgisayar henüz yapılmadı. Ama bu suçların yıkıcı etkileri gözleri bozuyor. Zaman tarihten boşalarak ilerliyor, mekan artık parçalarının şaşırtıcı farklılığını tanımıyor. Dünyanın sahipleri kitle iletişim araçları yoluyla hepimizi tüketim kültürünün değerlerini yansıtan tek aynayı izlemek zorunda bırakarak iletişim kuruyor bizimle. Sahip olmayan var olamaz. Kimin arabası yoksa, kimin marka ayakkabısı, ithal parfümü yoksa aslında yaşar gibi yapıyor. İthal ekonomisi bir sahtekarlık kültürü. Bu ahmaklık krallığında hepimiz piyasanın azgın sularını yarıp geçen tüketim kruvazörüne binmek mecburiyetindeyiz. Yolcuların büyük çoğunluğu deniz kazasına mahkum ama dış borç yolculuk edebilenlerin masraflarını herkesin hesabından ödüyor. Borçlar azınlıktaki tüketicinin yeni, faydasız şeyler istif etmesine izin veriyor ve televizyon herkesin gözü önünde kuzey-güney için tasarlayıp başarıyla piyasaya sürdüğü yapay talepleri gerçek ihtiyaçlara dönüştürme görevini üstleniyor. Bu arada kuzey ve güney, bu kitapta dünya pastasının bölüşümünü kasteden terimler ve her zaman coğrafyayla sınırlı değiller. Öyleyse Latin Amerika'daki işsizliğe ya da açlık sınırındaki yevmiyeye mahkum gençlere dönüşecek milyonlarca ve milyonlarca çocuğa ne olacak? Reklamlar talebi mi özendiriyor yoksa daha ziyade şiddete mi teşvik ediyor? Televizyon eksiksiz bir hizmet sunuyor. Yalnızca hayat kalitesiyle mülkiyet hırsını birbirine karıştırmayı öğretmiyor, aynı zamanda gündelik video oyunları tarafından tamamlanan görsel işitsel şiddet kursları da veriyor. Suç, küçük ekranın en başarılı görüntüsü. Onlar sana vurmadan sen onlara vur diye tavsiye ediyor video oyunlarının elektronik hocası. Yalnızsın, yalnızca kendin için varsın. Uçan otomobiller, ezilen insanlar. Sen de öldürebilirsin. Ve bu arada şehirler büyüyor. Latin Amerika şehirleri artık dünyanın en büyük şehirleri oluyor. Şehirlerle beraber korkuyla aynı hızla suçlar da büyüyor. Dünya ekonomisi gittikçe büyüyen üretimine çıkış bulmak için, kazanç kapıları kapanmasın diye sürekli genişleyen bir tüketim piyasası talep ediyor. Ama bir yandan da üretim giderlerini düşürmek için gülünç fiyatlara ham madde ve emek gücü istiyor. Bu sistem daha çok satmayı, daha az ödemeye ihtiyaç duyuyor. Bu çelişkiyi başka bir çelişki doğuruyor. Tüketici sayısını artırmak için kuzey güneye ve doğuya daha fazla tüketmelerini emrediyor. Ancak suçlu sayısı tüketici sayısından daha hızlı çoğalıyor. İnsanlara gerçek varoluşu bahşeden fetişlere sahip olmak için her saldırgan kurbanının sahip olduklarına sahip olmak istiyor. Kurbanının kurban olmadan önce olduğu kişi olmak için. Birbirinize karşı silahlanın. Bugüne bugün sokakların tımarhanesinde herhangi biri serseri bir kurşunla ölebilir. açlıktan ölmek için doğan da, hazımsızlıktan ölmek için doğan da. İstisna, kuzeyin ve güneyin eşit şartlarda karşı karşıya geldiği tek bir yer var. Amazon nehrinin denize döküldüğü yerde bir futbol sahası burası. Ekvator çizgisi Amapa'daki Zerao stadyumunun her takımın bir devre güneyde, bir devre kuzeyde oynayacağı biçimde tam ortadan kesiyor. Tüketim toplumunun kalıpları tarafından dayatılan kültürel eşitleme istatistiklerle ifade edilemez ama eşitsizlik edilebilir. Eşitsizliği teşvik etmek için onca çaba sarf eden Dünya Bankası'nın rahatça kabul ettiği gibi Birleşmiş Milletler'in farklı örgütleri de bunu teyit ediyor. Dünya ekonomisi hiçbir zaman bu kadar az demokratik ve dünya hiçbir zaman bu kadar adaletsiz olmadı. 1960 yılında insanlığın en zengin %20'si, en yoksul %20'nin 30 kat fazlasına sahipti. 1990 yılında fark 70 kattı ve o günden beri ara gitgide açılmaya devam ediyor. 2000 yılında fark 90 kat olacak. Aşırı uçların en aşırı uçlarında Forbes ve Fortune dergilerinin porno finans sayfalarında boy gösteren en zengin zenginler ve sokaklarda, kırlarda görünen en yoksul yoksullar arasındaki uçurum çok daha derin. Afrika'daki hamile bir kadın Avrupa'dakinden 100 kat daha fazla ölüm riski taşıyor. ABD'de her yıl ev hayvanları için üretilen malların satış değeri Etiyopya'nın gayri safi milli hasılasından 4 kat fazla. Yalnızca iki devin General Motors ve Ford'un satışları bütün siyah Afrika'nın toplam üretim değerini rahat rahat aşıyor. Birleşmiş Milletler Gelişim Programı'na göre 10 kişi, gezegenin en zengin 10 kişisi, 50 ülkenin toplam üretim değerine eş bir zenginliğe sahip ve 447 multimilyoner insanlığın yarısının yıllık gelirinden daha fazla servete sahip. Birleşmiş Milletler Gelişim Programı'nın sorumlusu James Gustav Spaeth, 1997'de son yarım yüzyılda dünyadaki zenginlerin sayısının 2'ye katlandığını ama yoksul sayısının 3'e katlandığını, 1.7 milyar kişinin 15 yıl öncesinden daha kötü şartlarda yaşadığını açıkladı. Kısa bir süre önce Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu oturumunda Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn, Kongre'ye soğuk bir duş aldırdı. Bu iki örgütün yürüttüğü gezegen hükümetinin iyi gidişatının kutlamaları sırasında Wolfensohn uyardı. Eğer işler böyle giderse 30 yıl sonra dünyada 5 milyar yoksul olacak ve eşitsizlik gelecek nesillerin suratına saatli bomba gibi patlayacak. Bu arada karşılığında tek dolar, peso ya da baharat almadan anonim bir el Buenos Aires'in bir duvarını şunları öneriyor. Açlık ve yoksullukla savaşın. Bir yoksul da siz yiyin. Meksikalı yazar Carlos Monivais'in tavsiye ettiği gibi iyimserliğimizi belgelemek için söyleyelim. Dünya yoluna devam ediyor. Her ülkenin içinde, ülkeler arası ilişkilerde hakim olan adaletsizlik yeniden üretiliyor ve yıldan yıla artarak her şeye sahip olanlarla hiçbir şeyi olmayanlar arasındaki uçurum gittikçe daha da açılıyor. Bunu Amerika'da iyi biliyoruz. Kuzeyde, ABD'de zenginler yarım yüzyıl önce ulusal gelirin %20'sini alıyorlardı. Şimdi %40'ını alıyorlar. Ya güneyde? Latin Amerika dünyanın en adaletsiz bölgesi. Başka hiçbir yerde ekmek ve balık bu kadar kötü paylaşılamaz. Başka hiçbir yerde yönetim hakkına sahip azınlıkla itaat etme ödevi olan çoğunluk arasındaki mesafe bu kadar büyük değildir. Latin Amerikan ekonomisi postmodernmiş gibi yapan köleci bir ekonomidir. Afrika'daki ücretleri öder, Avrupa'daki fiyatları koyar ve en verimli üretimi adaletsizlik ve şiddettir. Mexico City 1997 resmi veriler. Yoksullar %80, zenginler %3, kalanlar orta sınıf. Ve Mexico City 90'lı yıllarda dünyada birdenbire servet sahibi olan en çok multimilyoner üreten ülkenin başkentidir. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre tek bir Meksikalı 17 milyon Meksikalı yoksulun sahip olduğuna eşit servete sahip. Dünyada Brezilya kadar eşitsiz bir başka ülke daha yok ve bazı uzmanlar dünyanın gelecekteki portresini çizmek için gezegenin Brezilyalılaşmasından bahsediyorlar. Ve Brezilyalılaşma derken şenlikli futbolun uluslararası yaygınlaşması kastedilmiyor. Sokak karnavallarından, ölüleri ayağa kaldıran müziklerinden, Brezilya'nın parlak yüzünü oluşturan harikalardan bahsetmiyorlar. Evrensel ölçekte bir sosyal adaletsizlik ve ırk ayrımcılığı üzerine kurulmuş bir toplum modelinin dayatılmasından bahsediyorlar. Bu modelde ekonominin büyümesi yoksulların ve dışlananların sayısını katlıyor. Belindistan, Brezilya'nın öbür adı. İktisatçı Edmond Baha, bir azınlık Belçika'nın zenginleri gibi tüketirken, büyük çoğunluğun Hindistan'ın fakirleri gibi yaşadığı bu ülkeyi böyle vaftiz etti. Ötekileştirme ve serbest piyasa çağında para aracısız yönetiyor. Devlete yüklenen işlev ne? Yargıç ve jandarma devlet, daha fazlası değil. Devlet ucuz emek gücünü disipline etmekle uğraşmalı, cüce ücretlere mahkum ve iş bulamayan emek güçlerinin tehlikeli kalabalığını baskı altına almakla uğraşmalı. Dünyanın pek çok ülkesinde sosyal adalet ceza adaletine indirgendi. Devlet kamu güvenliğini gözetiyor, diğer her şey piyasaya terk ediliyor. Ve polisin baş edemediği yerde yoksulluk, yoksul insanlar, yoksul bölgeler Tanrı'ya havale ediliyor. Kamu yönetimi merhametli anne rolünü oynamak istese de, gittikçe azalan gücünü gözetime ve cezaya adamaktan başka çaresi yok. Bu neoliberal zamanlarda kamusal haklar hayırseverliğe indirgendi ve onlardan sadece seçim arifelerinde bahsedilir oldu. Yoksulluk her yıl pek çok insanın ölümüyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı'ndan daha çok insanı öldürüyor. Ama iktidarın bakış açısına göre bunca ölüm çok da kötü değil. Çünkü fazlasıyla büyüyen nüfusu düzenlemeye yarıyor. Uzmanlar güneydeki aşırı nüfustan şikayet ediyor. Buralarda cahil kitleler gece gündüz 6. emri ihlal etmekten başka bir şey bilmiyorlar. Kadınlar hep istiyor, erkekler hep beceriyor. Aşırı nüfus mu? Kilometre kareye yalnızca 17 kişi düşen Brezilya'da mı, yoksa kilometre kareye yalnızca 21 kişi düşen Kolombiya'da mı? Hollanda'da kilometre kareye 400 kişi düşüyor ve hiçbir Hollandalı açlıktan ölmüyor. Ama Brezilya'da ve Kolombiya'da bir avuç açgözlü her şeyin sahibi. Haiti ve El Salvador, Amerika'nın nüfus yoğunluğu en fazla ülkeleri ve nüfus yoğunlukları ancak Almanya kadar. Adaletsizlik icra ederek yaşayan iktidarın bütün gözeneklerinden şiddet damlıyor. Toplum iyiler ve kötüler olarak ikiye bölünmüş. Yoksulluklarının sorumlusu olan lanetli kara deriller ve onların kalıtımsal suçlu nitelikleri gecekondu cehennemlerinde yaşıyor. Reklamlar ağızlarının suyunu akıtıyor ama polis onları masadan atıyor. Sistem sunduğunu inkar ediyor, düşleri gerçek yapan sihirli lambaları, televizyonun vaat ettiği lüksleri, şehir gecelerinde cenneti haber veren neon ışıklarını, sanal zenginliğin harikalarını. Gerçek zenginliğin sahiplerinin iyi bildikleri gibi bu kadar arzuyu dindirecek bir Valium yok, ne de bu ateşi söndürebilecek bir Prozac var. Hapishane ve kurşunlar yoksulların terapisi. 20 ya da 30 yıl öncesine kadar yoksulluk adaletsizliğin meyvesiydi. Sol bunu kınar, merkez kabul eder, sağ da çok nadir itiraz ederdi. Zaman ne kadar hızla değişti. Şimdi yoksulluk beceriksizliğin hak ettiği adil bir ceza. Yoksulluk acıma duygusu uyandırabilir ama artık asla öfkelendirmiyor. Oyunun kuralı ya da kaderin cilvesi yüzünden yoksullar var. Şiddet de adaletsizliğin ürünü değil. Baskın olanın dili, seri olarak üretilen görüntü ve sözler, hayatı kazanan bir azınlık ve kaybetmeye mahkum bir çoğunluk arasındaki acımasız bir yarış olarak gören ödül ve ceza sistemine eşlik ediyor. Şiddet genel olarak yoksul mahallelerin ve yoksul ülkelerin ürettiği sayısız ve tehlikeli sosyal uyumsuzun ve kaybeden kötülerin kötü tavırlarının meyvesi olarak sunuluyor. Şiddet onların doğasında var. Yoksulluk gibi, bir doğa kanunu gibi karşılanıyor, biyolojik ya da belki zoolojik bir kural olarak. Böyleler, böyleydiler ve böyle olacaklar. Kendisini sürdüren hukukun kaynağı olarak adaletsizlik bugüne bugün, güneyde de, kuzeyde de hiçbir zaman olmadığı kadar haksız. Ama evrensel ölçekte kamuoyu üreten büyük iletişim araçları için hiçbir varlığı yok ya da çok az var. Bakış açısı 1. Baykuşun, yarasanın, bohemin ve hırsızın bakış açısına göre gün batımı kahvaltı saatidir. Yağmur turist için bir talihsizliktir, köylü için iyi haberdir. Yerli halkın bakış açısına göre turist görülesi bir şeydir. Karayip yerlilerinin bakış açısına göre tüylü şapkası ve kırmızı kadife ceketiyle Kristof Kolomb o zamana kadar görülmemiş boyutlarda bir papağandı. Milenyum sonunun ahlak kuralları adaletsizliği mahkum etmiyor, başarısızlığı mahkum ediyor. Vietnam Savaşı'nın sorumlularından Robert McNamara, savaşın bir hata olduğunu kabul ettiği bir kitap yazdı. Ama 3 milyondan fazla Vietnamlı ve 58 bin Amerikalı öldüren bu savaş, haksız olduğu için bir hata değildi. Yalnızca ABD kazanamayacağını bildiği halde sürdürdüğü için bir hataydı. Günah yenilgideydi. Adaletsizlikte değil. McNamara'ya göre 1965 yılında işgalci güçlerin zafer kazanmasının imkansız olduğunu gösteren yıldırıcı olaylar vardı. Ama ABD hükümeti zafer mümkünmüş gibi davranmaya devam etmişti. ABD'nin Vietnam'da Vietnamlıların istemediği bir hükümeti dayatmak için 15 yıl boyunca uluslararası terörizm uygulamış olması söz konusu edilmiyordu. Dünyanın en büyük askeri gücünün küçücük bir ülkenin üzerine 2. Dünya Savaşı boyunca atılmış bombalardan daha fazlasını boşaltmış olması küçük, önemsiz bir ayrıntıydı. Sonuç olarak uzun katliamı boyunca ABD, büyük güçlerin kim olursa olsun istila etme, ne olursa olsun dayatma hakkını uygulamıştı. Egemen ülkelerin askerlerinin, tüccarlarının, bankacılarının, fikir ve heyecan üreticilerinin diğer ülkelere askeri diktatörlük ya da itaatkar hükümet dayatma hakları var. Ekonomi politikalarını ve tüm diğer politikalarını dikte edebilir. Tefeci borçlanmaları ve yıkıcı talanları kabul etme emrini verebilir. Kendi yaşam biçimlerinin hizmetinde olmalarını isteyebilir ve kendi tüketim eğilimlerini dayatabilirler. Bu, dokunulmazlıkla icra edilen ve aynı hızla unutulan doğal bir haktır. İktidar belleğini geçmişi hatırlamak için değil, onu kutsamak için kullanır. Miras hakkıyla gelen ayrıcalıkların devamını haklı gösterir. Yönetenlerin suçlarını bağışlar, kendi düşünceleri için kanıtlar sunar. Okulların ve iletişim araçlarının tek olası bellekmiş gibi yaydıkları iktidarın belleği, kendi kutsallığına tekrar tekrar sıkıcı övgüler düzen sesleri dinler yalnızca. Dokunulmazlık ve belleksizlik talep eder. Başarılı ülkeler ve insanlar vardır, başarısız ülkeler ve insanlar vardır. Çünkü yetenekliler ödülü, yeteneksizler de cezayı hak eder. Alçaklıkların kahramanlıklara dönüşebilmesi için kuzeyin belleği, güneyin belleğinden ayrılır, biriktirme ve yağma arasındaki bağ koparılır, zenginlikle talanın bir alakası yoktur. Kırık bellek bizi zenginliğin yoksulluktan masum olduğuna inandırır. Zenginliğin ve yoksulluğun sonsuzluktan geldiğine, sonsuzluğa doğru ilerlediğine, işlerin hep böyle olduğuna, çünkü Tanrı'nın ya da geleneklerin böyle olmasını istediğine inandırır. Dünyanın 8. harikası o. Beethoven'ın 10. senfonisi. Tanrı'nın 11. emri. Dört bir yandan serbest piyasaya övgüler düzen şarkılar yükseliyor. Refahın kaynağı ve demokrasinin güvencesi. Serbest ticaret özgürlüğü yeni bir şeymiş gibi satılıyor. Sanki bir tohumdan bitivermiş ya da keçinin kulağından doğmuş gibi. Oysa günümüze hükmeden adaletsiz sistemin kökenlerine dayanan çok eski bir geçmişi var. Bakış açısı 2. Güneyin bakış açısına göre kuzeyin yazı kıştır. Bir solucanın bakış açısına göre bir spagetti tabağı orjidir. Hinduların kutsal bir inek gördüğü yerde başkaları koca bir hamburger görür. Hipokrat'ın, Galeno'nun, Maimonides'in ve Paracelso'nun bakış açısına göre hazımsızlık diye bir hastalık vardı ama açlık diye bir hastalık yoktu. Cardona köyündeki komşularının bakış açısına göre yaz-kış aynı elbiseyle dolaşan Toto Zog müthiş bir insandı. Toto asla soğuk almaz diyorlardı. Toto bir şey demiyordu. soğuk alıyordu, alamadığı şey paltoydu. 3 ya da 400 yıl önce İngiltere, Hollanda ve Fransa serbest ticaret adına Sir Francis Drake, Henry Morgan, Piet Hein, François Lolonois ve dönemin diğer neoliberalleri aracılığıyla korsanlık yapıyordu. Serbest ticaret, bütün Avrupa'nın köle trafiğinde insan eti satmak için kullandığı bir bahaneydi. ABD, İngiltere'ye karşı bağımsızlığını kazandığı zaman ilk yaptığı iş ticaret özgürlüğünü kaldırmak oldu ve İngiliz kumaşlarından çok daha çirkin ve pahalı Amerikan kumaşları bebeklerin kundağından ölülerin kefenine kadar zorunlu kılındı. Buna rağmen daha sonra ABD pek çok Latin Amerika ülkesini kendi mallarına, kendi şirketlerine ve kendi diktatörlüklerine mecbur kılmak için serbest ticaret bayrağını yeniden dalgalandırdı. Yine aynı bayrağın kumaşlarına sarınıp Britanyalı askerler top atışlarıyla Çin'de afyon tüketimini zorla kabul ettirdi. Diğer taraftan korsan William Walker yine top atışlarıyla ve yine serbest ticaret adına Orta Amerika'da kölelik sistemini yeniden kuruyordu. Serbest ticaret bağlılığını bildirerek Britanya endüstrisi Hindistan'ı son sefaletine zorladı ve Britanya bankaları 1870'e dek gerçekten bağımsız tek Latin Amerika ülkesi Paraguay'ın tükenişinin finansmanına yardımcı oldu. Zaman geçti ve 1954'te Guatemala'nın aklına Sovyetler Birliği'nden petrol alarak serbest ticareti uygulamak geldi. Bunun üzerine ABD derhal her şeyi eski yerine koyan şiddetli bir işgal organize etti. Kısa bir süre sonra Küba'da kendi serbest ticaretinin kendisine dayatılan fiyatları kabul etmek olduğunu öğrenemediği için yasak Rus petrolü aldı ve domuzlar körfezi çıkarmasına ve bitmek bilmeyen ablukaya kadar uzanan karmaşalar çıktı. Bakış açısı 3. İstatistiklerin bakış açısına göre eğer bir kişi 1000 dolar kazanırsa ve bir başkası hiçbir şey kazanmazsa kişi başına düşen gelir hesabında bu iki kişiden her biri 500 dolar kazanıyor gibi görünür. Enflasyonla mücadelenin bakış açısına göre kemer sıkma önlemleri iyi çarelerdir. Bu önlemlerden çeken insanların bakış açılarına göre kemer sıkma önlemleri kolerayı, tifüsü, tüberkülozu ve diğer hastalıkları kat kat artırır. Karın deşencek, Aziz Francesco de Assis'e ne kadar benziyorsa, bu tarihsel vakalarda serbest ticaretin ve diğer parasal özgürlüklerin insanların özgürlüğüne o kadar benzediğini gösteriyor. Serbest piyasa Güney ülkelerini, insanların büyük çoğunluğunun bakabildiği ama dokunamadığı ithal ıvır zıvırlarla dolu pazarlara dönüştürdü. Tüccarların ve toprak sahiplerinin, çıplak ayaklı askerlerimizin kazandığı bağımsızlığımızı gasp edip satılığa çıkardıkları çok eski zamanlardan beri bu böyleydi. İç bölgeleri besleyen limanlar ve büyük şehirler yaratıcı üretim yerine tüketimin hazlarına kapılmayı tercih edince, ulusal endüstrimizin öncüleri olabilecek zanaat atölyeleri kapatıldı. Yıllar geçti ve Venezuela'daki süpermarketlerde İskoç yapımı küçük plastik su poşetleri gördüm. Viskinin yanında kullanasınız diye. Taşların bile oluk oluk terlediği Orta Amerika şehirlerinde koket hanımlar için kürk etoller gördüm. Peru'da elektriği olmayan toprak evler için Alman yapımı elektrikli cila makineleri gördüm. Brezilya'da Miami'den alınmış plastik palmiye ağaçları gördüm. Dil 1. Çok uluslu şirketler böyle adlandırılır çünkü aynı zamanda pek çok ülkede faaliyet gösterirler. Ama zenginliği, politik, askeri ve kültürel gücü, bilimsel bilgiyi ve yüksek teknolojiyi tekelleştiren az sayıda birkaç ülkeye aittir. En büyük 10 çok uluslu şirketin şu andaki ederi 100 ülkenin gelirine eşdeğerdir. Gelişmekte olan ülkeler, başkalarının gelişmeleri nedeniyle topal kalmış ülkelere uzmanların verdiği addır. Birleşmiş Milletler'e göre gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere eşit olmayan ticari ve finansal ilişkiler aracılığıyla dış yardım olarak aldıkları paranın 10 katı daha fazla para aktarırlar. Dış yardım, uluslararası ilişkilerde kötülüğün erdeme ödediği küçük bir vergidir. Dış yardım genel olarak adaletsizliği doğrulayacak şekilde dağıtılır, çok ender buna karşı koyar. Siyah Afrika 1995'te dünyadaki AIDS vakalarının %75'inden acı çekiyordu. Ama uluslararası örgütler tarafından bu hastalığı önlemek için dağıtılan fonların yalnızca %3'ünü aldı. Başka bir yolda tam ters istikamette ilerliyor gelişmiş ülkeler. Onlar çocukluklarındaki doğum günü partilerine Herod'un girmesine asla izin vermediler. Serbest piyasa devlet yardımı olmadan ürettikleri tek mal ama yalnızca ihraç amaçlı. Onlar satıyor, biz alıyoruz. Devletleri ulusal tarım ürünlerine cömert yardımlarını sürdürüyor. Böylelikle çok yüksek maliyetlerine rağmen güneyin çiftçilerini yıkıntıya mahkum ederek ülkelerimizi çok ucuz gıda ürünleriyle istila ediyorlar. Birleşmiş Milletler verilerine göre ABD'nin her kırsal üreticisi Filipinler'deki bir çiftçinin gelirinden ortalama 100 kat fazla devlet yardımı alıyor ve bunun gelişmiş ülkelerin en değerli ayrıcalıklarını sürdürmek için uyguladığı katı korumacılıktan başka bir şey olmadığını unutmamak gerek. Şahlanan teknoloji, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim endüstrileri tekeli. Bu ayrıcalıklar Kuzey bilmeye devam etsin, Güney tekrar etmeyi sürdürsün ve yüzyıllarca bu böyle sürsün diye ne pahasına olursa olsun savunuluyor. Ekonomik barikatların çoğu çok yüksek olmaya devam ediyor ve insanlara yönelik engeller de hiç olmadığı kadar yükseliyor. Avrupa ülkelerindeki yeni göçmen yasalarına ya da ABD'nin Meksika sınırı boyunca inşa etmekte olduğu çelik duvara bir göz atmak bile yeter. Bu duvar Berlin Duvarı'nın yıkıntıları anısına yapılmıyor. Ülke değiştirme özgürlüğünün parası olana ait bir ayrıcalık olduğunu anlamamakta ısrar eden Meksikalı işçilerin suratına çarpılan bir kapı. Duvarın çok fazla tepki çekmemesi için somon rengine boyanacağı ve çocuk resimleriyle masmavi ışıldayacağı açıklandı. Bir de öbür tarafa bakmak için küçük delikler olacakmış. Amerika ülkelerinin başkanları faydasız bir sıklıkta tekrar tekrar her toplandıklarında serbest piyasa refaha katkıda bulunacak diye kararlar yayınlıyor. Kimin refahına hiç açık değil. Çok az fark edilse de var olan, çoğu zaman susturulsa da dilsiz olmayan gerçeklik, bize serbest para akışının her geçen gün uyuşturucu kaçakçılarını ve kara paraya ev sahipliği yapan bankacıları zenginleştirdiğini söylüyor. Finansta ve ekonomide kamu denetiminin yıkılışı işlerini kolaylaştırıyor. Onlara iyi maskeler sunuyor. Kirli parayı aklamalarına ve uyuşturucu dağıtım ağlarını çok daha etkili örgütlemelerine izin veriyor. Gerçeklik bize serbest piyasanın bu yeşil ışığının aynı zamanda Kuzey'in güneye ve doğuya en kirli endüstrilerini, nükleer atıklarını ve diğer çöplerini hediye ederek cömertliğini gösterme fırsatı verdiğini söylüyor. Dil 2. 1995'te Arjantin basını devlete ait Banco Nación'un bazı yöneticilerinin IBM'den normal fiyatından 120 milyon dolar daha fazla değer biçilen bir anlaşmanın imzalanması karşılığında 37 milyon dolar aldıklarını açıkladı. 3 yıl sonra Devlet Bankası'nın bu yöneticileri bu paraları aldıklarını ve İsviçre bankalarına yatırdıklarını kabul ettiler. Ama rüşvet kelimesinden ya da daha popüler ifadesi olan iç etmeden kaçınacak kadar zevk sahibiydiler. Biri ikramiye kelimesini kullandı, diğeri bunun bir nezaket olduğunu söyledi ve en inceleri IBM'in mutluluğunun bir göstergesi olarak açıkladı. Dil 3. Viktoryen çağda evli olmayan hanımların önünde pantolonlardan bahsedemezdiniz. Bugün de kamuoyunun önünde bazı şeyleri söylemek iyi karşılanmaz. Kapitalizm sahne ismi olarak pazar ekonomisini kullanıyor. Emperyalizme küreselleşme deniyor. Emperyalizmin kurbanlarına gelişmekte olan ülkeler deniyor. Cücelere çocuk demek gibi bir şey bu. Oportunizm pragmatizm oldu. İhanetin adı realizm. Yoksullara yoksun, dar gelirli ya da kıt kaynaklı insanlar deniyor. Yoksul çocukların eğitim sistemi tarafından dışlanması eğitimi yarıda bırakma adı altında tanıtılıyor. Patronun, işçinin tazminatsız ve açıklamasız işine son verme hakkına emek piyasasının esnekliği deniyor. Resmi dil kadın haklarını azınlık hakları arasında tanıyor. İnsanlığın yarısını oluşturan erkekler çoğunlukmuş gibi. Askeri diktatörlük yerine süreç deniyor. İşkenceye yasa dışı baskı ya da fiziksel ve psikolojik baskı deniyor. Hırsızlar iyi bir aileden olunca kleptoman oluyor. Kamu kaynaklarının çürümüş bir politikacı tarafından boşaltılmasının adı yasa dışı servet edinme oluyor. Otomobillerin işlediği suçlara kaza deniyor. Kör yerine görme engelli deniyor. Zenci renkli insan oluyor. Uzun ve acılı hastalık dendiğinde kanser ya da AIDS olarak okunmalı. Ani ölüm kalp krizi anlamına geliyor. Asla ölüm denmez, fiziksel kayıp. Askeri operasyonlarda yok edilen insanlar da ölü değildir. Çatışmada ölenler zayidir, sivillerse kayıplardır. 1995'te Fransa Güney Pasifik'te nükleer denemeler yaparken Fransız Büyükelçisi Yeni Zelanda'da açıkladı. Bu bomba kelimesi hoşuma gitmiyor. Bomba değil bunlar. Bunlar patlayan mekanizmalar. Kolombiya'da askerin himayesi altında insanları öldüren bazı grupların adı Ortak Yaşam. Şili diktatörlüğündeki toplama kamplarından birinin adı Haysiyet'ti. Uruguay diktatörlüğünün en büyük cezaevinin adı Özgürlük. 1997'de Chiapas'ta Aktayel köyünün kilisesinde dua ederken neredeyse tamamı çocuk ve kadın 45 köylüyü arkadan makineli tüfekle tarayan yarı askeri örgütün adı Barış ve Adalet'ti. İkinci ayrımın sonu sayfa 45.